10. kaset 1. yüz. 1971'de sağa doğru bir dönüş görülmüşse de Suriye temelde sosyalist eğilimli bir ülke olmaktan çıkmamıştır. Hükümet dağılana kadar Sovyet yardımına bağımlı ve merkezi bir biçimde planlanan bir ekonomik politikaya bağlılığını sürdürmüştür. Dış politikada Esad'ın tuttuğu yol, sol kanat seleflerininkinden bazı farklılıklar gösterir. Her şeyden önce, siyasal ve ideolojik eğilimlerine bakılmaksızın, Arap devletlerinin çoğunluğu ile iyi ilişkiler kurma yoluna gidilmiştir. Sonunda yenilmiş olmalarına rağmen 1973 yılında Golan Tepelerine yaptıkları sürpriz saldırı Suriye ordusunun kendine güvenini artırmıştır. Çünkü İsrail'in yenilmezliği miti bu saldırının kısa süreli de olsa başarısıyla ortadan kaldırılmıştır. ABD ile bozuk ve kesik olan ilişkiler yavaş yavaş düzeltilmeye başlamış ve 1973 yılında 7 yıllık bir aradan sonra ilk Amerikan Büyükelçisi Şam'a gelmiştir. Suriye Arap komşularına karşı tedbirli bir dış politika izlemesine rağmen 1970'lerdeki Lübnan iç savaşına biraz da istemeyerek karışmak zorunda kalmıştır. İdeolojik amaçlarla sempatisi Müslüman solcu Filistinli koalisyonundan yanaydı ve bu koalisyonu silahla da desteklemekteydi. Ancak çatışmanın genişlemesinden korktuğu için zaman zaman taraflar arasında arabuluculuk görevi de yaptı. Öteki ülkelerdeki gelişmeler ve Lübnan iç savaşı daha sonra ele alınacak olan Orta Doğu bunalımları bölümünde görülecektir. Bağlantısızların dünya politikasındaki yeri. Uluslararası ilişkiler uzmanları Batı blokuna birinci, Doğu blokuna ikinci, bu ikisinin dışında kalan devletler grubuna ise üçüncü dünya adını yakıştırmışlardı. İlk ikisi pek kullanılmadıysa da üçüncü dünya yakıştırması yerleşti. Bugün Doğu blokunun ortadan kalkmasıyla üçüncü dünyanın da pek bir anlamı kalmış değildir. Ancak bağlantısızlar da denen belki de daha doğru bir kullanım, bu devletler grubunun 1950'lerin ortalarıyla 1990'ların başı arasında tarihsel işlevleri olmuştur. Bu bakımdan temel özelliklerinin verilmesi dünya tarihinin anlaşılması için gereklidir. Bağlantısız devletler arasında çeşitli ayrılıklar ve hatta yer yer çatışmalar ortaya çıkmamış değildir. Çatışmaların işbirliğini gölgede bıraktığı bile söylenebilir. Bu yüzden bu devletlerin dünya politikasında etkili olmadıkları ya da en azından bloklar kadar etkili olmadıkları yanlış bir değerlendirme değildir. Ancak uzun vadeli bir açıdan bakıldığında, aralarındaki işbirliği ve ortak bilincin bu ayrılık ve çatışmaları ikinci plana düşürecek ölçüde geliştiği zamanlar da olmuştur. Çünkü çok kısa bir anlatımla, bağlantısız devletlerin hemen hemen tümü Avrupa emperyalizminin ve beyaz adamın egemenliği altında yaşamışlar, bağımsızlık için mücadele vermişler ve 20. yüzyılın ikinci yarısında az gelişmişliğe karşı savaş açmışlardı. 1. Bağımsızlık ve güçlükler. Modern anlamda Asya-Afrika milliyetçiliğinin 3 önemli unsuru vardır. İ. Yabancı yönetim ve egemenliğine karşı mücadele. İ. Beyaz insanla eşit kabul edilme ve böyle davranılma. İ. Geri kalmış ülkelerin en kısa zamanda kalkındırılıp 20. yüzyıl düzeyine yükseltilmesi. Böyle anlaşıldığı zaman Asya-Afrika milliyetçiliği yalnız Batı emperyalizmine karşı bir mücadele değil, aynı zamanda olumlu bir yön olarak Asya ve Afrika topraklarının modern ekonomik ve siyasal toplumlar biçimine getirilmesi sürecinin itici gücüdür ve bu anlam, yani milliyetçiliği modernleşmeye dönük cephesi, bağımsız Asya ve Afrika dinamiğinin anlaşılmasında son derece önemlidir. Bu noktada Asya-Afrika milliyetçiliğini 20. yüzyılda tutucu bir nitelik alan Avrupa milliyetçiliğinden ayırmak ve birincisinin ikincisine bir tepki olarak doğduğunu unutmamak gerekir. Asya-Afrika devletleri siyasal bağımsızlığa kavuşmalarından sonra karşılaştıkları güçlükleri dikkate alarak bağımsızlığın asıl amaç olmadığını ancak birinci adımı oluşturduğunu anlamışlardır. Siyasal istikrarlarını sağlamak ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek için aralarında birlik oluşturmaları gerektiğini de anlamışlardır. Kısacası Asya-Afrika milliyetçiliğinin yeni bir yönü biraz da çelişkili olarak uluslararasılıcılığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü özellikle Afrika ve Orta Doğu devletleri arasındaki siyasal sınırlar, sömürgeci devletler tarafından ekonomik bütünlük, yeterlilik ve etnik özellikler pek dikkate alınmadan rastgele çizilmişti. Böyle olunca ülkeler arasında ekonomik, siyasal, kültürel işbirliği ve giderek bölgesel birlikler teknik bir zorunluluk olmaktadır. Bu iki süper güç egemenliğinin ortadan kalktığı bugün belki daha da geçerli hale gelmiştir. Ancak büyük ekonomik ve siyasal birlikler kurma yolundaki en önemli engel, ekonomileri hala büyük ölçüde tarıma bağlı olan bu devletlerin ekonomik bakımdan eski sömürgeci devletlere dayanmaları, onların keyfi etkilerine hala açık olmalarıdır. Kısacası siyasal bağımsızlıklarını kazanmışlarsa da ekonomileri sömürge durumunu bir ölçüye kadar korumaktadır. Sermaye çok yavaş biriktiğinden dış yardıma bağlılık bir zorunluluk olmakta ve bu dış yardım da büyük ve güçlü devletlerden gelmektedir. Bunun güçlü batılı devletleri az gelişmişler karşısında ne denli avantajlı bir konuma getirdiğini belirtmek bile gereksizdir. Bu nedenlerle Asya-Afrika devletlerinin büyük bir çoğunluğu kendilerine proleter uluslar demektedirler. Kendilerini büyük ve zengin ülkelerin ekonomik ve siyasal egemenliği altında ezilen yeni bir toplumsal grup olarak görme eğilimindedirler. Asya-Afrika ülkelerinin çoğunluğunun yönetici ve kuramcılarına göre 20. yüzyılda proleter uluslar, Karl Marx'ın proletaryasının görevini üzerlerine aldıklarına göre gelişmiş ülkelerin proletaryasına çok az tarihi görev düşmektedir. Bağlantısız devletler kuramcılarına göre gelişmiş ülke işçisi, üç bakımdan emperyalizmden yararlanmıştır ve bunun sürdürülmesinde çıkarı vardır. İ. Gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği ham madde ve tarım ürünleri, işlenmiş eşyaya oranla son derece ucuzdur ve aradaki farkın bir bölümü de gelişmiş ülke işçisinin ücretine eklenmektedir. İ. Endüstri, ticaret ve maliyede kazanılan büyük servetler toplumsal yardım ve vergilerle toplumun her kesimine dağılmış ve bu servet yeniden yatırıma dönüştüğünde artan işçi nüfusuna iş alanları açılmıştır. İ. Son olarak büyük ve üstün devletlerin yurttaşları sıfatıyla öteki uluslar üzerinde ırksal üstünlük taslamaktadırlar. Gelişmiş ülkelerin işçisi bu nedenlerle nasıl devrimci niteliğini yitirmişse, bağlantısız ülkelerin çoğunluğunun gözünde Sovyetler Birliği de devrimci değildi. Çünkü artan zenginliğini uluslararası alanda prestij ve siyasal güç kazanmak için kullanmakta ve böylece 19. yüzyılın kapitalist taktiğini uygulamaktaydı. Bu yüzden ÇHC Asya-Afrika ülkelerine Sovyetlerden daha yakın gelmekteydi. Bunun en önemli nedeni ÇHC'nin Sovyetlere göre fakirliği ve ekonomik gelişme yolundaki çabalarının Asya-Afrika uluslarının sorunlarına daha uygun düşmesiydi. Bir başka neden ÇHC'nin sömürgecilik sorunlarında Sovyetlerden daha etkin bir tutum takınmasıydı. Üstelik Çin, Sovyetler Birliği'nin aksine Batı'nın sömürgesi olmuş ve bu durumdan ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurtulmuştu. 2. Olumlu tarafsızlık. Bağlantısız ülkeler Avrupa devletleri arasındaki siyasal oyunlar ve iki süper devlet arasındaki çekişme ile ilgilerinin olmadığını söylemekteydiler. Onlara göre en önemli sorun dünyanın aç olan yarısının geleceğidir. Böylece uluslararası politika ve olaylara bakış açıları kendi toplumsal durumlarının bir yansıması olmaktadır. Ulusal bağımsızlık ise bu sürecin yani kalkınmanın başlangıcıdır. Bağlantısızlar her iki bloktan da uzak durmakla birlikte kendilerini yalnızlığa itmek istememekte ve bunun olanaksızlığını da bilmekteydiler. Dünyanın globalleşmesi büyük devletlerden uzak ve yalnızcı bir politika izlenmesini mümkün kılmamaktaydı. Ancak bağlantısızlar daha çok az gelişmiş ülkeler arasındaki işbirliğine önem vermekteydiler. Asya-Afrika devletleri arasında öncü rolü kuruluşundan sonra bir süre tam anlamıyla tarafsız bir politika izlemiş olan, ancak tarafsızlığı İsviçre ya da İsveç gibi olumsuz değil, uluslararası politikada edilgin bir rol almak ve hiçbir bağlantıya girmemek, etkin yani olumlu biçimde yorumlanmış olan Hindistan yapmıştır. Soğuk Savaş'ı şiddetle reddeden devlet ise Yugoslavya olmuştur. Bu devlet tutarlı bir bağlantısızlık doktrini geliştirmiş, önce Balkanlarda ve daha sonra Avrupa dışında Soğuk Savaş'ı yumuşatma yollarını aramıştır. Ayrıca Başkan Tito'nun Nasır ile kurduğu yakın ilişkiler, Mısır'ın dış politikasında Yugoslavya yönünde etkilemiştir. Böylece bağlantısızlık hareketi ilk başladığı zaman Yeni Delhi, Belgrad ve Kahire, uluslaşmanın ve bağlantısızlığın hem kaynak hem de hız aldığı merkezler olmuşlardı. Bu devletlerin girişimleri yeryüzünün her yanında benliklerini bulmaya çalışan ulusları etkilemiştir. A. Bandung Konferansı. 1955 yılına gelindiğinde yeni bağımsızlığını kazanan Asya Afrika devletleri kendilerini yeryüzünde bağımsız bir güç olarak ilan edecek kadar çoğaldılar ve güven kazandılar. Bunun üzerine Endonezya'nın Java adasındaki Bandung kentinde bir araya geldiler. Konferansa yön verecek olan ilkeler bir yıl önce Tibet üzerindeki Çin-Hint çatışmasının sonucunda iki devlet arasında ilan edilmiş bulunan barış içinde bir arada yaşama ilkeleriydi. Hazırlık toplantısında kimlerin davet edilip kimlerin edilmeyeceği konusunda tartışma çıktı ve sonunda İsrail'le birlikte iki Kore devleti ve Formosa'nın davet edilmemesi kararlaştırıldı. Bandung'da gerek izledikleri dış politika, gerekse çıkarları açısından aralarında büyük farklar olan devletler bir araya geldiler. Bu durum konferansın genel havasını etkiledi ve birçok konuda anlaşmazlıklar çıktı. ÇHC ve tarafsız dış politika izleyenler genel sorunlar üzerinde durup konferanstan bir birlik çıkarmayı amaçlarken öteki katılanlar tartışmalı güncel sorunlar üzerinde durulmasında ısrar ettiler. Sömürgecilik terimi üzerinde bile tartışma çıktı. Konferansa katılan bazı devletler Batı emperyalizminin yanında yeni Sovyet tipi sızma, bölücü faaliyetlerde bulunma ve güç kullanmayı da bu kavram içine almaya çalıştılar. Sonunda barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesinde içeren 10 temel nokta üzerinde anlaşmaya varıldı. Bandung Konferansı Asya Afrika tipi bağlantısızlık ile Doğu bloku tipi barış içinde bir arada yaşama arasında bir uzlaşmaya dayandığından dünya politikasında barıştan yana etkili bir güç oluşturma anlamındaki olumlu tarafsızlığın tam bir anlatımı sayılamaz. Konferans sonunda yayımlanan bildiri olumlu ilkeleri ilan etmiş olmasına rağmen uygulamada vurgu daha çok olumsuz yön üzerindeydi. Örneğin iç işlerine karışmama, büyük devlet savunma düzenlemelerinin içine girmeme gibi. Ancak tüm tartışmalara ve olumsuz yönlerine rağmen Bandung Konferansı'nın ilkeleri tarihsel bir dönemin bağlantısız devletlerinin dünya politikasına ağırlıklarını koymaya başlamaları döneminin açılmasına katkıda bulunmuştur. B. BM'de bağlantısızlar. Bandung Konferansı ile 1960 yılı arasında Afrika'da çok sayıda sömürge bağımsızlığını kazandı. 1960'a gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanmış olan devletler BM'nin kurucu 52 üyesinin sayısını aştılar. Böylece BM'de ve özellikle genel kurulda büyük devletlerle Avrupa devletlerinin üstünlüğü yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bir bakış açısına göre Asya Afrika devletleri BM'nin gücünü artırmıştı. Çünkü bunların BM'nin amacı konusundaki anlayışları blok politikası izleyenlerin aksine uluslararası işbirliğinden yanaydı. Ayrıca BM arenasını soğuk savaşta avantaj sağlamak için yani bir propaganda alanı olarak değil, fakirlikle savaşı ortadan kaldırmak için kullanmak istemekteydiler. BM'ye büyük devletlerden daha çok önem vermekte ve etkili olduğuna inanmaktaydılar. Yalnız kendi bağımsızlıkları bile bunu kanıtlamaktaydı. Bir başka bakış açısına göre ise BM'de Asya Afrika devletlerinin çoğunluğu sağlamaları bu kuruluşu zayıflatmış ve işlemez hale getirmişti. Büyük devletler arasında anlayış birliğine dayandırılan ve onlarla etkinlik kazanan asıl özelliği yavaş yavaş ortadan kalkmakta ve büyük devletler açısından zorunlu hale gelen veto uygulaması ile kuruluş işlemez hale gelmekteydi. C. Bağlantısızlığın gelişmesi. Bandung Konferansı'ndan sonra bağlantısız devletlerin sayısı hızla arttı. İleride yapılacak konferansa hazırlık olmak üzere 1961 yılında Belgrad'da Bağlantısızlar Hazırlık Konferansı toplandı. Bu toplantıda ileride Kahire'de yapılacak konferansa davet edilecek olan ülkelerin şu ilkelere uygun hareket etmiş olmaları gerektiği belirlendi. 1. Konferansa katılacak her devlet, farklı toplumsal ve siyasal yapılara sahip ulusların barış içinde bir arada yaşamalarına dayanan bağımsız bir politika izlemiş olmalıdır. 2. Ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerini sürekli desteklemiş bulunmalıdır. 3. Askeri paktlara ve Doğu ile Batı arasındaki soğuk savaş çatışma ve düzenlemelerine katılmamış olmalıdır. 4. Eğer katılacak bir devlet büyük devletlerden biriyle ikili antlaşma yapmış ya da bölgesel bir savunma planının üyesi olmuşsa, Soğuk Savaş içinde yer almamış olmalı ve Doğu-Batı mücadelesine katılmamış bulunmalıdır. 5. Soğuk Savaş'a taraf olan herhangi bir devletin yararına olacak askeri üslere topraklarında yer vermemiş olmalıdır. Bu noktalar bağlantısız devletlerin tanımını da yaptığından önemlidirler. Ancak bu tarihten sonra bağlantısızlar içinde yer alan ülkelerin değişen nitelikleri hareketin anlamına zarar verecek nitelikte olmuştu. Örneğin Sovyet işgali altında bulunan ve dış politikasını tümüyle Sovyet doğrultusunda yürüten Afganistan ile ABD ile çok sıkı ilişkiler içinde bulunan Suudi Arabistan'ın bağlantısızlar içinde bulunması yukarıdaki noktalara tümüyle ters düşmekteydi. Belgrad Konferansı'nda alınan ve yukarıdakilerin de içinde bulunduğu 27 karar içinde 16'sı dolaylı ya da dolaysız BM Antlaşması'nın maddelerine atıfta bulunuyordu. Bu ve bunu izleyen bağlantısızlar konferanslarında açıkça ortaya çıktı ki tarafsızlık ve bağlantısızlık tüm Asya-Afrika dünyasında egemen olan diplomatik felsefeydi. 1964 yılının Ekim ayında 60 devlet Kahire'de toplandıkları zaman bu sayı dünyadaki bağımsız devletlerin yarısıydı. Aralarındaki tüm anlaşmazlıklara ve hatta yerel çatışmalara rağmen genel uluslararası sorunlarda ortak görüşlere sahip ülkeler artık dünya devletlerinin yarısını oluşturuyordu. Bu devletler ayrıca önemli bölgesel ve uluslararası sorunlara ağırlıklarını koymak istiyorlardı. Bağlantısızlar aralarındaki anlaşmazlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirecek dış yardım açısından hala büyük ve kalkınmış devletlere bağımlı olmaları yüzünden uluslararası politikada bloklar kadar ağırlıklı olamadılar. Ancak 1960 yılından sonra bağımsızlıklarını kazanan hemen hemen bütün devletlerin en azından bağlantısız bir dış politika izlemek istediklerini açıklamaları ve bu yolda çaba göstermeleri bu hareketin bazı çıkarlara cevap verdiğini ortaya koymaktaydı. Bağlantısızların 1970 Eylül'ünde Zambiya'nın başkenti Lusaka'da yaptıkları 3. toplantı sonunda yayımlanan Barış, Bağımsızlık, İşbirliği ve Uluslararası İlişkilerin Demokratikleştirilmesi üzerine Lusaka Deklarasyonu bu özlemi kararlı bir biçimde bir daha ilan etmişti. Bağlantısızlara göre böyle bir politikanın yararları şu biçimde özetlenebilir. İ. Hareket serbestliği ve bağımsızlığın korunması. İ. Küçük devletlerin kendilerini hiç ilgilendirmeyen uluslararası sorunların dışında tutulması. İ. Bölgesel sorunların çözümünü daha da zorlaştıran ittifak düzenlemelerinden kaçınılması. İ. Zaten yetersiz olan kaynakların askeri amaçlara harcanmasının engellenmesi ve her iki bloktan da yardım alma olanağının sağlanması. Ancak şu da var ki bağlantısızların bugüne kadar bu avantajlardan yararlandıklarını ve böylece kuramı uygulamaya geçirdiklerini söylemek zordur. Bağlantısız devletlerin büyük bir bölümü harcamalarının küçümsenmeyecek bir kısmını askeri amaçlar için yapmakta, büyük endüstri devletlerinden silah satın almakta ve bu silahları birbirine karşı kullanmaktadırlar. Böyle olunca hareket serbestlikleri de azalmaktadır. Ancak bu durum hareketin tarihi önemine gölge düşürmemelidir. Çünkü barış işbirliği, yaratıcı amaçlar için üretim, insanın tutsaklıktan kurtuluşu ve gelişmesi gibi insanlık tarihi kadar eski özlemlerin tarihte belki de ilk kez tek tek idealistler, ütopik mezhepler ve hatta belirli akım ve uluslar tarafından değil, dünya nüfusunun çoğunluğu tarafından ele alınması ve bayraktarlığının yapılmasının İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyasının önemli özelliklerinden biri olduğu söylenebilir. Bundan sonra bağlantısızlar 1973'te Cezayir'de, 1976'da Kolombo'da, 1979'da Havana'da ve 1986'da Harare'de toplandılar. Son toplantıya 101 ülkenin katıldığı düşünülürse, dünya ülkelerinin %60'ının bağlantısız bir politika izlediği ortaya çıkmaktaydı. Ancak 1990'ların şaşırtıcı gelişmeleri ve özellikle Sovyet blokunun dağılması ile bağlantısızlık hareketi de ivmesini yitirmiş ve ancak tarihsel bir döneme etkisini her zaman duyacağımız damgasını da vurmuştur. 6. Latin Amerika. Latin Amerika ülkeleri bağımsızlıklarını 1945 yılından çok önce 19. yüzyılın başlarında almışlarsa da yeni bağımsızlıklarına kavuşan Asya ve Afrika ülkeleriyle ekonomik ve toplumsal bakımlardan birçok benzerliklere sahiptirler. Tıpkı Asya ve Afrika ülkeleri gibi dünyanın geriye kalan bölgelerine yiyecek ve hammadde ihraç etmektedirler. Muz, kahve, şeker, et ve çeşitli madenler gibi ihraç mallarının fiyatları dünya piyasasında sürekli dalgalanmakta ve bu durum Latin Amerika ülkelerinin ekonomilerine zarar vermektedir. Ayrıca Asya-Afrika ülkeleri ile Latin Amerika arasında bir başka benzerlik, ırksal olarak farklı toplumsal bileşimlere sahip olmalarıdır. Yerli beyazlar, Avrupa'dan göç edenler, Arjantin'deki İtalyanlar gibi, yerli kökenliler ve siyah deriller, Haiti ve Brezilya'da olduğu gibi. Latin Amerika ülkeleri kurumsal olarak seçilmiş parlamento ve yöneticilere dayanan demokrasilere sahip olmakla birlikte, çok sık olarak askeri diktatörler tarafından yönetilmektedirler. O kadar ki, ne zaman bir subay iktidarda bulunanı alaşağı edecek kadar kendini güçlü hissederse, harekete geçmekte duraksamamaktadır. Bu durum çoğu Afrika ülkeleriyle başka bir benzerliği vurgulamaktadır. Üstelik uzun Avrupa sömürgeciliği, tıpkı Afrika'da olduğu gibi Latin Amerika'yı da çok sayıda siyasal birimlere bölmüş bulunmaktadır. Özellikle İspanya'nın bölücü ve baskıcı yönetimine, bir de yüksek dağlar ve tropik ormanlar gibi insan topluluklarını birbirinden ayırarak birbirlerini tanımalarını engelleyen coğrafi özellikler eklenince, Latin Amerika 20'den çok cumhuriyete bölünmüş, Kuzey Amerika'daki birleşme ortaya çıkmamıştır. Latin Amerika ve ABD. Latin Amerika ülkeleri ABD'ye karşı geleneksel bir gıpta, kuşku ve yabancılık duymaktadırlar. Onlara göre ABD güçlü, zengin ve müdahalecidir. Başkan Roosevelt'in 1932 sonrasında izlediği iyi komşuluk politikası Latin Amerika halklarının bu duygularını törpülemek amacını güdüyordu. Savaştan sonra kurulan Amerikan Devletleri Teşkilatı, OAS, bir ittifaktan daha gevşek olup tüm önemli ve ortak sorunlarda Kuzey, Orta ve Güney Amerika ülkeleri arasında bir dayanışma ortamı sağlamayı amaçlıyordu. Ancak kuruluş bu bölgelerde Amerikan etkinliğinin bir çerçevesi olmaktan kurtulamadı. 1962 Küba bunalımı sırasında kuruluşunun Amerikan çıkarları doğrultusunda nasıl kullanılmaya çalışıldığını daha önce gördük. Daha sonra Başkan Kennedy tarafından ilan edilen ve Latin Amerika ülkelerine Amerikan yardımını öngören ilerleme için ittifak başarılı olamamış ve düş kırıklığı yaratmıştır. Latin Amerika ülkelerinin ABD'ye karşı duydukları kuşkuların yumuşatılması başarılamadığı gibi, çoğu Latin Amerika ülkesine köklü bir biçimde yerleşmiş olan oligarşiler, ilerici hareketlerin engelleyicisi olmuşlardır. İlerleme için ittifak 10 yıllık bir süre için 20 milyar dolarlık Amerikan yardımı ve yılda 300 milyon dolarlık özel sermaye yatırımı, 1946-1960 arasında kıtaya yapılan yıllık yardımı 4 katına çıkarmayı öngörüyordu. Buna karşılık olarak Latin Amerika ülkeleri için 10 yıl içinde 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklar ve toprak, vergi ve öteki toplumsal ve ekonomik nitelikte reformlara girişeceklerdi. Bunların bir sonucu olarak bu ülkeler yılda %5 oranında büyüyeceklerdi. Plan daha başlangıcında büyük güçlüklerle karşılaştı. Washington'daki bürokratik mekanizma planının zamanında işlemesini engelledi. Brezilya, Arjantin ve Meksika kendi kalkınma planlarının uluslararası düzeyde tartışılmasına ve incelenmesine razı olmadılar. En önemlisi, Latin Amerika ülkelerinin bir bölümü planda sözü edilen reformları çıkarlarına aykırı bulup uygulamadılar. ABD'nin bu plandan asıl amaçladığı ise düzenli, istikrarlı ve böylece Castro tipi devrimlerin yer almadığı bir Latin Amerika'nın kurulması ve sürdürülmesiydi. 1960'larla birlikte ABD'nin dış ticareti açık vermeye başladı ve bunun ilk kurbanlarından biri de Latin Amerika oldu. Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın Latin Amerika'ya yapılacak yardımlarla ilgili olarak aldığı bir karara göre, bu ülkeler ABD'den aldıkları yardımları tümüyle Amerikan ihraç mallarının alımında kullanacaklardı. Bu kısıtlayıcı ticaretin de etkisiyle 1960'ların ortalarına gelindiğinde plan amacına varamadı. Arjantin, Brezilya ve Şili gibi ülkelerde korkunç bir enflasyon baş gösterdi. Üstelik bu yardım programı Latin Amerika insanının tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiş ve yükseltmişti. Bu olumsuz durumun yarattığı karışıklıklar önce Karayip Denizi'ndeki Dominik Cumhuriyeti'nde olaylara yol açtı. Dominik 1940 yılından beri Rafael Trujillo adlı bir diktatörün acımasız yönetimi altındaydı. 1961 Mayıs'ında bir suikastçı tarafından öldürülünce geçici bir hükümet kuruldu ve Başkan Kennedy bu hükümeti korumak için Amerikan deniz piyadelerini adaya gönderdi. 1962 Aralık ayında Juan Bosch'un Reform Partisi seçimlerde oyların %60'ını alarak iktidara geldiyse de 1963'te tutucu iş adamları, toprak sahipleri ve kilisenin desteğindeki bir darbeyle düşürüldü. Reid Cabral'ın junta yönetimi halk desteği olmamasına rağmen ABD tarafından desteklendi. Cabral 1965 seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyup ABD'de rejimine 5 milyon dolar yardım verince Bosch taraftarları ayaklandılar ve kanlı sokak çatışmaları başladı. ABD bir başka Castro tipi devrimi engellemek amacıyla 23 bin kişilik bir askeri birliği başkent Santo Domingo'ya gönderdi. Bu müdahaleye uluslararası bir nitelik vermek için de Amerikan Devletleri Teşkilatı'na başvurdu ve çok az bir oy farkıyla OAS müdahale kararı verince tutucu askeri rejimlere sahip 5 ülke yardım gönderdi. Bu kuvvetler sayesinde ortalık yatıştı ve 1966 yılında yapılan seçimlerde Joaquin Balaguer'in başkanlığında tutucu bir hükümet iş başına geldi. Ancak bundan sonra da Dominik Cumhuriyeti'nde siyasal istikrar sağlanamadı. Dominik müdahalesi ABD'nin Vietnam Harekatı'nın Karayip Denizi'ndeki mikro düzeyde bir benzeri olarak görülebilir. Her ikisi de ABD'nin uluslararası prestijine ağır darbe olmuştur. İlerleme için ittifak planının başarısızlığı karşısında Nixon yönetimi seçeneksiz kaldı. Venezuela, Kolombiya, Guatemala ve Bolivya gibi ülkelerde terörizm ve gerilla faaliyetleri artınca Nixon, Latin Amerika ülkelerine gönderdiği siyah sayısını artırdı. Bu ortamda dikkatler Dominik'ten Şili'ye çevrildi. Latin Amerika ülkelerinin çoğunluğunun aksine Şili uzun bir parlamenter hükümet geçmişine ve yüksek bir ulusal gelire sahipti. Yine uzun bir süreden beri Sosyalist Parti Komünist Parti'den daha çok halk desteğine sahipti. 1970 yılında Sosyalist Parti Başkanı Salvador Allende sol kanat partilerin koalisyon adayı olarak seçimlerde aldığı %40 oyla başkanlığa seçildi. Kıtada serbest seçimlerle iktidara gelen ilk sosyalist olarak Allende ortaya ABD için alışılmamış bir sorun çıkardı. ABD için ikilem Allende 1 milyar dolarlık Amerikan yatırımlarını devletleştirmeye ve Küba ile Sovyetler Birliği gibi devletlerle ilişkilerini geliştirmeye başlayınca somut bir biçimde ortaya çıktı. 1971'deki yerel seçimlerde Şilili seçmenler Allende'nin koalisyonuna desteklerini artırarak uyguladığı politikayı benimsediklerini gösterdiler. ABD ise Şili'ye yaptığı tüm yardımları ve kredileri keserek tepkide bulundu. Bu arada Allende de koalisyonu içindeki tutucu ve aşırı solcu güçlerin baskısı altına girdi. Aşırı sol Allende'nin muhalefetine rağmen sosyalist programın yavaş yürütüldüğünü ileri sürerek geniş toprakları zorla ele geçirmeye başladı. Allende'nin duruma hakim olamaması ve ekonomik durumun hızla bozulmaya başlaması tutucuları ve aşırı solcuları harekete geçirdi ve Nixon gizlice Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü'ne daha sert bir politika izlemesi direktifini verdi. Bu gelişmelerin sonucunda 1973 sonbaharında ordu bir darbeyle Allende'yi düşürdü ve öldürdü. Sonra yeni bir tutucu hükümet kuruldu. ABD yeni hükümete yardım programını hemen başlattı ve hükümette devletleştirilen Amerikan yatırımlarının bir bölümünü geri verdi. Ancak Allende'nin düşürülmesi temel tehlikeyi ortadan kaldırmadı. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın deyimiyle Latin Amerikalılar ve öteki bağlantısız devletler kendilerine özgü ve katı bir blok kurmaktaydılar ve bu süreç özellikle Amerika kıtalarının yapısına uygun düşmemekteydi. 1981 Ocağı'nda Ronald Reagan'ın başkanlığa seçilmesiyle Amerikan hükümeti Latin Amerika gelişmelerine karşı daha sert ve müdahaleci bir politika izlemeye başladı. Bu ve Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da Marksist bir rejimin iktidara gelmesiyle ABD Latin Amerika ilişkileri daha da bozulmaya yüz tuttu. Bu küçük Orta Amerika ülkesinde 1967'de General Anastasio Somoza başkan seçilmişti. Somoza rejimini devirmek için uğraşan Marksist Sandinista gerillalarının bazı hükümet yetkililerini 1974 yılında kaçırıp rehin tutmaları üzerine ülkede sıkı yönetim ilan edildi. 1977 yılında ülkenin Katolik papazları hükümetin gerilla karşıtı hareketi sırasında birçok sivile işkence yaptığı iddiasında bulunduktan sonra 1978 yılında Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu Amerikan Devletleri Örgütü'ne sunduğu bir raporda bu iddiaları doğruladı. Aynı yıl ülke çapında örgütlenen genel grevle birlikte iç savaş kanlı boyutlara ulaştıktan sonra Sandinista gerillaları Nikaragua'ya egemen oldular ve Somoza'da ülkeden kaçtı. Nikaragua rejiminin 1982 yılında bir başka Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'daki solcu gerillalara askeri yardım yapmaya başlamasıyla zaten bozuk olan Amerikan-Nikaragua ilişkileri daha da kötüleşti. ABD, Nikaragua'yı Sovyetler Birliği'nden askeri yardım alarak Castro tipi devrimleri bütün Latin Amerika kıtasına yaymaya çalışmakla suçlarken, Nikaragua'da ABD'yi Sandinista rejimi aleyhtarı gerillaları desteklemekle suçlamaktaydı. Falkland bunalımı. 2 Nisan 1982 tarihinde Falkland adalarının Arjantin tarafından işgali İngiliz halkı ile tüm dünyaya beklenmedik bir olay gibi görünmüşse de, adaların statüsü İngiltere ile Arjantin arasında uzun zamandan beri anlaşmazlık konusuydu. Arjantinlilerin çoğunluğuna göre Malvinas olarak bildikleri adalar Arjantin'in bir parçasıydı. Uzun süren müzakerelerin sonunda İngiltere bu iddiayı neredeyse kabul edecek gibiydi. Bir görüşe göre İngiltere tıpkı Hong Kong'da olduğu gibi adalar üzerindeki egemenliğini Arjantin'e devretmeli, ancak yönetimi belirli bir anlaşmaya uygun olarak sürdürmeliydi. Ancak İngiltere adada yaşayan İngiliz asıllarının isteklerine aykırı olan böyle bir düzenlemeye gidememekteydi. 1982 başlarındaki müzakereler herhangi bir sonuca varamayınca Arjantin, Falkland ve Güney Georgia adalarını işgal etti. Arjantin askeri cuntasının halkın dikkatlerini iç huzursuzluk ve kötü ekonomik durumdan dışarıya çekmeye çalıştığı iddia edilmekteydi. İngiltere'nin tepkisi çok sert oldu ve Güney Atlantik'e hemen bir özel görev kuvveti gönderildi. Bu arada İngiltere gerek BM'de gerekse Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda büyük diplomatik destek sağladı ve Arjantin'e ekonomik zorlama tedbirleri uygulanmaya başladı. Önceleri anlaşmazlıkta tarafsız kalan ve iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ABD, Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in diplomatik başarısızlığından sonra Arjantin saldırısını şiddetle eleştirdi. BM Genel Sekreterinin barış çabaları da bir sonuç vermedi. Diplomatik çabalar sürdürülürken İngiliz görev birliği Güney Atlantik'e doğru yol alıyordu. İngiltere için asıl sorun, Arjantin'e çok yakın ve İngiltere'ye çok uzak olan adalar üzerinde hava hakimiyetine sahip olmamasıydı. Ancak başlangıçtaki başarılara rağmen Arjantin Hava Kuvvetleri İngiltere'nin deniz harekatını engelleyemedi. Arjantin deniz gücü ise üstün İngiliz donanmasına karşı bir şey yapamadı. 25-26 Nisan 1982 tarihinde İngiliz birlikleri Güney Georgia adasını ellerine geçirdiler. 14 Haziran'da da Falkland Adaları'nın başkenti olan Stanley'deki Arjantin komutanı teslim oldu. Teslimden hemen sonra Arjantin Devlet Başkanı Galtieri çekilmeye zorlandı. Ancak işgali başlatan Galtieri'nin ayrılmasından sonra İngiltere Falkland Adaları'ndan çekilme niyetinde olmadığını gösterdi ve iki ülke arasındaki sorun kesin bir çözüme kavuşamadı. 1980'lerin Orta ve Güney Amerika gelişmeleri. Orta Amerika ülkeleri 1980'li yıllarda da önemli ekonomik ve toplumsal sorunlarla uğraştı. Bu ülkelerin hemen tümü dünya piyasalarında kahve fiyatlarının düşmesi sonucu ağır ekonomik bunalım içine girdiler. Yeni kurulmuş bulunan Orta Amerika Ortak Pazarı üyelerinin ekonomik sıkıntılarını yansıtırken Avrupa'daki adaşlarının bütünleşmedeki başarısını gerçekleştiremedi. Bu ekonomik bunalım içinde El Salvador, Guatemala ve Nikaragua'daki gerilla hareketleri 1980'lerin ikinci yarısında da sürdü. Giderek ağırlaşan siyasal bunalımlara bir çare bulmak üzere Orta Amerika ülkeleri 1987 Ağustos'unda Guatemala'da Costa Rica Devlet Başkanı Oscar Arias Sanchez'in hazırladığı Orta Amerika Barış Planı'nı imzaladılar. Plan ateşkesi tarafların görüşmelere başlamasını, gerilla örgütlerinin tüm üyeleri için genel af çıkartılmasını, gerillalara dış yardımın derhal kesilmesini hükme bağlamaktaydı. Ancak planın yürürlüğe girmesi gerçekleşmedi. ABD, Nikaragua'da merkezi hükümete karşı mücadele veren kontralara 1989 sonuna kadar yardımı sürdürdü. Nikaragua'da 1987'de kontralara karşı ilan edilen ateşkes bir yıl yürürlükte kaldıktan sonra Başkan Daniel Ortega tarafından 1988 yılında kaldırıldı. Ancak 1990 Şubat'ında yapılan seçimlerde 14 partinin oluşturduğu Ulusal Muhalefet Birliği'nin önderi Viole Barrios de Chamorro iktidarı ele geçirdi ve bunu izleyen aylarda kontralar silahlarını bırakmaya başladılar. Panama'nın güçlü adamı ve fiili yöneticisi General Manuel Noriega, 1989 Mayıs'ında yapılan ve kaybettiği seçim sonuçlarını iptal etti. Bu durum ve uyuşturucu trafiğiyle elde edilen kara paranın aklanması iddialarına karışması üzerine ABD 1989 yılı aralığında Panama'yı işgal etti. Güney Amerika'da 1980'li yılların başlarında bir ekonomik düzelme gözlenmişse de ortalarında dünyanın gelişmiş ülkelerinde ortaya çıkan durgunluk bu düzelmeyi engelledi. Kişi başına düşen gelir ve ihracat düşerken dış ticaret açığı hızla büyüdü. 1987 yılına gelindiğinde Güney Amerika ülkelerinin dış borcu 385 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yılın en önemli olayı ise Güney Amerika'nın borçlu ülkelerinin Acapulco'da bir araya gelerek bir anlaşma imzalamalarıydı. Anlaşma borçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini ve faiz oranlarının düşürülmesini öngörüyordu. 5. Bölüm Yumuşama 1. Anlamı, kökeni ve ortaya çıkışı. Anlamı. Yumuşamayı en basit biçimiyle bloklar arasında karşılıklı söz düellosu ile savaş tehlikesinin azalması ve komünist ile komünist olmayan devletler arasında siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik anlaşmaların sayılarındaki artış olarak tanımlamak mümkündür. Bazı uluslararası ilişkiler uzmanları yumuşamayı farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler ya da ülke grupları arasında son aşamada barış içinde bir arada yaşama koşulları altında yeterli siyasal güvencelere bağlanmış uzun süreli ve kapsamlı bir Doğu-Batı işbirliğine varacak gerginliğin aşamalı ve bilinçli bir biçimde azalmasını öngören bir politika diye tanımlamaktadırlar. Ayrıca yumuşamayı Doğu-Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin azaldığı bir tarihsel dönem olarak ele almak da mümkündür. Dönem kavramının aksine bir süreç olarak düşünüldüğünde yumuşama, barışa varacak yakınlaşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşan bir ilişki türü olmaktadır. Böylece yumuşama uluslararası politikada bir siyasal amaç biçimine dönüşmektedir. Tüm bunların dışında yumuşama görüşmeler çağı denen günümüzün temel özelliği ve çağdaş gelişmenin bir sonucu olarak da kabul edilebilmektedir. Bu kitabın ana temasına uygun olarak yumuşama, globalleşen bir dünyada uluslararası sistemi parçalarını oluşturan birimlerin yeryüzünün neresinde olursa olsun çıkacak çatışmaların ve uzun süren anlaşmazlıkların global bir savaşa yol açabileceğinin bilincinde olarak daha tedbirli ve belirli kurallara uygun hareket etmeleri biçiminde görülebilir. 1960'larda başlayan ve 1970'lerde gelişen bu yumuşama dönemi unutularak ya da dikkate alınmayarak 1990'lardaki gelişmeleri içeren döneme de yumuşama dönemi denmektedir. Bugünün dünyasının temel nitelikleri yumuşamanın yukarıdaki son tanımına bir ölçüde uymaktaysa da döneme ayrıcı ve farklı bir ad vermek gerekmektedir. Ancak dönemin ayrıcı özellikleri bugünden tam belirgin bir hale gelmediği için bu kolay değildir. Daha önce de değinildiği gibi günümüz tam bir geçiş dönemi özelliği göstermektedir. Bu yüzden ileride daha anlamlı bir tanım bulmak üzere yeni işbirliğine geçiş dönemi demek yanlış olmasa gerektir. Kökeni. Bundan önceki bölümlerde Soğuk Savaş'ın kökenini nasıl İkinci Dünya Savaşı içinde aradıysak, yumuşamanın çıkış noktasını da aynı mantıkla Soğuk Savaş'ın içinde aramak gerekir. Doğaldır ki böylesine önemli bir olayı ortaya çıkaran nedenleri tüketici bir biçimde teker teker saymak olanaksız olmasa bile son derece zordur. Yumuşamanın çıkış noktasını iki büyük devletin en azından 35 yıllık ilişkilerinde ve onları ilgilendiren tüm dünya sorunlarında aramak gerekir. Bunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak ise bu kitabın kapsamı dışındadır. Ancak çok basit olarak aşağıdaki nedenler sıralanabilir. 1. Yeni Sovyet Dış Politikası A. Kuruşçev Dönemi. Daha önce de belirtildiği gibi Stalin'in 1953 yılında ölümünden sonra Sovyet dış politikasında Batı'ya karşı belirli bir yumuşama ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak Sovyetler Birliği şu davranışlarda bulundu. 1. Federal Alman hükümetini tanıdı. 2. Bir bölümü işgali altında bulunan Avusturya ile bir antlaşma yapıp askerlerini çekti. 3. Tito ile uzlaşma çarelerini aradı ve bu amaçla en yüksek düzeyde yetkililerini özür dilemek için Belgrad'a yolladı. 4. Uzun süreden beri sürümcemede bıraktığı Japonya ile barış antlaşmasını imzaladı. 5. Batı'nın silahsızlanma ile ilgili önerilerinin büyük bir bölümünü kabul etti ve 6. İkinci Dünya Savaşı sonunda Finlandiya'dan 99 yıl için kiraladığı Parkkala Limanı'nı karşılıksız geri verdi. Bu davranışların dışında Kruşçev'in kişisel yönetim biçimi de yumuşamanın ortaya çıkmasını etkilemiştir. Barış içinde bir arada yaşama ilkesine özel bir anlam vermiş ve emperyalizm döneminde savaşların kaçınılmazlığı ilkesini buna uyacak biçimde yorumlamış bulunan Kruşçev'in uyguladığı politikayı gittiği yönden saptıracak güçte o sıralarda Sovyetler'de bulunmuyordu. 1957-1958 yıllarında bir yandan rakipleri Malenkov, Kaganoviç ve Molotov'un düşmelerini sağlayıp parti içinde durumunu güçlendirirken, öte yandan Sovyet ordusunun en etkili adamı Mareşal Jukov'u parti merkez komitesinden ve politbürodan çıkarmıştı. Böylece Kruşçev, Sovyet iç ve dış politikasında tek güç durumuna gelirken, bu son hareketle ordunun politika dışında kalmasını da sağlamış oldu. Bu başarılarından güç alan Kruşçev, 1958 yılında Bulganin'i de düşürerek hem parti genel sekreterliğini ve hem de başbakanlığı üzerine aldı. Bunun sonucu olarak Sovyet dış politikası düştüğü tarih olan 1964 yılının sonuna kadar Kruşçev'in kişisel görüşlerini mutlak bir biçimde yansıttı. Hatta Doğu-Batı ilişkilerindeki tutumu kendinden sonra iktidara gelenlerin de izledikleri dış politikanın asıl çerçevesini oluşturdu. Çünkü Kruşçev'in iktidardan düşürülmesinin nedenleri Batı'ya karşı yeni tutumu değil, Pekin ile ilişkileri ve iç politika sorunlarıydı. Gerçekten Kruşçev'in iktidarında iki büyük komünist ülke arasındaki ilişkiler neredeyse kopacak bir duruma gelmiş, Doğu blokunun Sovyet önderliğindeki tek parçalı birliği parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve Doğu Avrupa ülkeleri bu çatışmayı kendi manevra alanlarını genişletmek ve Moskova'ya karşı belirli bir bağımsızlık sağlayabilmek için kullanmaya başlamışlardı. Ayrıca öteki komünist ülkeler Kruşçev'in Çin'i tam yalnızlığa sürükleme politikasını da desteklemiyorlardı. Mao ile Kruşçev arasında bu konuyu görüşmeler yoluyla çözüme bağlama olanağı ortadan kalktığı için Kruşçev SBKP Merkez Komitesi tarafından düşürüldü. Tek neden bu değildir. Tıpkı Stalin gibi kolektif önderlik ilkesini çiğnemesi ve özellikle ekonomi alanındaki başarısızlıkları da bunda rol oynamıştır. B. Kruşçev sonrası. Düşüşünden hemen sonra Kruşçev'in Stalin'i kötüleme kampanyasına da son verildi. Yeni önderlerin iddiasına göre Kruşçev bu kötüleme kampanyasını kendi kişisel gücünü artırmak için kullanmıştı. Stalin'in itibarı sınırlı bir biçimde geri getirilmeye çalışıldı. Eğer Stalin'in ihtiraslı endüstrileşme çabaları ve savaştan önce ordunun yüksek kademelerindeki tasfiye hareketleri olmasaydı, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda galip gelemeyeceği yazılmaya ve söylenmeye başlandı. 1964'te SBKP 1. Sekreteri olan Leonid Brejnev, Kruşçev'in Batı ile bir arada yaşama politikasını değiştirmedi. ABD'nin Vietnam müdahalesinin iki büyük devlet arasında bir çatışmaya varması engellendi. Brejnev 1971 yılında hem Avrupa'da oluşmaya başlayan yumuşamayı destekledi, hem de ABD ile stratejik silah dengesi kavramını kabul etti. 1974'te iki Amerikan başkanı Sovyetler Birliği'ni ziyaret ettiler ve bu ziyaretler sonunda iki devlet arasında önemli antlaşmalar imzalandı. Sovyetler özellikle SALT II'nin Amerikan Kongresi'nde onaylanması için çaba gösterdi. Tüm bu tutum ve gelişmeler doğal olarak Avrupa'da yumuşama döneminin açılmasında etkili oldu. Kruşçev'in sürekli tehditçi davranışlarının aksine Brejnev daha uzlaşmacı gibi görünmüş ve yumuşamanın gerçekleşmesinin taraflarından biri olmuşsa da kendi anladığı biçimiyle Sovyetler Birliği'nin yakın ulusal çıkarlarını korumak için hareket etmekten de geri kalmadı. 1968'de Doğu Avrupa'daki Sovyet denetiminin gevşememesi için Çekoslovakya'yı işgal etti ve 1980 Ocağı'nda Afganistan'a da benzer bir müdahalede bulundu. Brejnev ile birlikte Sovyetlerin kara ve denizdeki gücü çok arttı. Carter yönetimi Sovyetler Birliği'nin belirli konularda ne kadar sert bir tutum takınabileceğini çok geçmeden anladı. Carter'ın insan hakları çağrıları karşısında Rusya'daki rejim aleyhtarını daha çok baskı altında bulundurmaya başladı. 10. kaset, 1. yüzün sonu.